Lucien, Can Dündar, 6. ayrım. 22. Pazartesi 3 Mart 1913. Veli Nimet'im Pederim Efendim Hazretleri, Viyana'dan 20 Şubat 1913 tarihli mektubunuzu aldım. Fakat içinde afiyetiniz haberinden başka memnun edici bir şey bulamadım. O mundar karıyı hala birlikte sürüklemekte olduğunuzdan dolayı teessüfler ediyorum. Hem fakirlikten bahsediyorsunuz, sonra da Viyana'yı terk edemiyorsunuz. İstanbul'da beyler ve güzel yalı dururken, Viyana otellerinde parayı rehinciden alıp sokağa atmayı anlayamıyorum. İstanbul'a giderken o karıyı da birlikte götüreceğinize eminim. Pek fena olacak. Ayanlığı İstanbul'da iken de verirler. Yapmayacaklarsa Viyana'da olduğunuzdan dolayı yaparlar mı? Her neyse, siz yine istediğiniz gibi hareket edeceğinizden fazla söylemekte hiçbir fayda olmayacaktır. Cenab-ı Hak sıhhat ve afiyet ihsan etsin, sağ ve var olasınız. Cümleten ellerinizden öperim efendim. Oğlunuz. 23 Şubat 1913 Viyana. Hamit Lucien'le İstanbul yolundaydı ama bir soru beynini kemiriyordu. İstanbul'da nerede yaşayacaklardı? Oteller Müslüman olmayan bir kadını yalnız başına veya yanında bir Türk'le kabul etmezdi. O halde Lucien'i nerede, nasıl oturtacak, kem gözlerden nasıl koruyacaktı? Bir yandan iş kapılarını yoklarken öte yandan da Lucien'le birlikte oturma şartlarını araştırmaya koyuldu. O günlerde Beyoğlu Belediye Reisi Ahmet İhsan, Viyana'ya gelmiş Astoria Oteli'nde Hamit'le buluşmuştu. Şair ona bir mektup yazdı. Lucien'le İstanbul'a geleceğim. Beyoğlu'nda bir otelde oturmamız gerekiyor. Fakat bilirsiniz ki biz Türkleri ecnebi kadınla Beyoğlu otellerini almazlar. Bu müsaade sadece yabancılara verilmiştir. Buna bir çare bul ve bizi bir otele yerleştir dedi. Ahmet İhsan mektubu alınca tepe başındaki Otel Continental'in Fransız sahibini belediyeye çağırttı. Hamit ile Lucien'e bir oda hazırlanması konusunda anlaştı. Lucien iyileşiyordu, memuriyet hazır gibiydi, kalınacak otel ayarlanmıştı. Sisleri kısmen dağılmış İstanbul için yola çıkma vakti gelmişti. 24. Ben tamamıyla iyileşince İstanbul'a doğru seyahatimize devam ettik. Sürmekte olan Balkan Harbi karayolumuzu kesiyordu, Romanya'dan geçmek gerekti. Böylece Köstence'ye bir gece vakti vardık. Bu şehirde kudurmuş bir deniz boyunca uzanan karanlık bir rıhtımdan başka bir şey göremedik. Vapura biniş ürkütücü oldu. Fırtına azıyordu. Kuvvetli dalgalar gemiyi sarsmaktaydı. Halatlar gıcırdıyor, rüzgarın şaklayışları havayı değişiyor. Vahşi yüzlü paçavralara sarılmış adamlar gölgelerden birdenbire çıkıveriyor, soluk ışık altında sert ve kaba hareketlerle çalışıyorlar, sonra yeniden karanlıklar içinde kayboluveriyorlardı. Kabusu andıran intibalar. Rüzgarın hiddeti, karın şiddeti, halkın perişanlığı, her şey bana cidden başka yerde olduğumu duyurmaya azmetmişti. Abdülhak Hamid'i o kadar büyüleyen başka yerde. O arada deli rüzgar da ayaktaydı. Azgın dalgaların sallanışına uyarak, gözleri tutuşmuş, sıkışmış bir kilide veya engel çıkaran bir tıpaya sövüp sayarak. Ben kamerada uzanmıştım. Abdülhak Hamit ise geminin önden arkadan sallanmasına, yalpalarına meydan okuyarak gidip geliyordu. Ben yarı ölüydüm. O bana yemek yedirmek, ki bunun düşüncesi bile deli ediyordu beni, yahut koca bir bardak içki içirmek istiyor, etkisi kesin bir ilaçtır diyordu. Cevap verecek halim bile yoktu. Sükutu ikrar sayıyor, binbir güçlükle bir bardak bilmem ne dolduruyordu. Yutmaya çalışıyorum, fakat geminin hareketinden, her an bana isyan eden midemden meydan mı var? Bardak uzanmış, elde oynuyor, içindeki dökülüyor, Abdülhak Hamit ziyan olmasın diye kalanını boğazına boşaltıyor. Köstence'den Beykoz'a kadar böylece kendi kendine ikram ettikleri ve benim geri çevirdiklerimle bilmiyorum kaç bardak içti. Buna rağmen zerre kadar etkilenmedi. Deniz tarafından götürülüyor korkusuyla uzaklaştırıldığı güverte ile kameram arasında boyuna gidip geldi. Bütün olanları bana anlatıyordu. Ben dalgın dalgın dinliyordum. Bulunduğum hali katiyen hesaba katmıyordu. Gel yukarı diye teklif ediyordu. Gelemem efendim, yarı ölüyüm adeta. Öbür canınla gel ayol, göreceksin hayal edemeyeceğin kadar güzel. Ayakta duracak halim yok, baksanıza her şey nasıl sallanıyor. Yukarısı daha az sallantılı. Çaresiz kalıyorum. Peki haydi siz gidin, ben de hemen arkadan geliyorum. Karadeniz'i işte bu şartlar içinde aşıyordum. Boğaziçi oradaydı, gözlerimin önüne serili karla kaplı tepelerle çevrilmiş, acı bir rüzgarla süpürülen, kül rengli bulutların uçuştuğu alçalmış gökyüzü altında, soğuktan titreyerek. Bazen büyük ve hüzünlü, hülyalı bir görü andırıyor, bazen yakın sahilleri arasında çırpınan bir nehre benziyordu. Kıyılarında üşüyen evler yassılıyordu. Onlar da griydi. Ufuk gibi, su gibi, düşüncelerim gibi gri. Düşman gök kubbesine ağlayan dallarının şikayetlerini uzatan çıplak ağaçlarla çevrili. Boğaziçi. Şairlerimiz tarafından o kadar anlatılan, o kadar arzuladığım ve sonunda rüyalarımın değişmeyen konusu ile okuduklarımın hakikatini kendisinde birleştirmiş olduğum Boğaziçi. Gayrimaddi bir lacivertliğin içinde yüzen bir hülya diyarı hayal etmiştim. Ve nihayet İstanbul'daydık. İstanbul ki sonraları bin bir türlü hayali kılıklarda her gün bir parça daha bana görünecekti. İstanbul ki en muhteşem zinetini birbiri peşi sıra takınacaktı. İstanbul ki daha beyaz satenden bir sultan elbisesinin haşmetine bürünmüş, Bizanslı alnına Türkiye'nin kondurduğu camilerin hiçbir şeyle kıyaslanmayacak tacını giyinmiş olduğu ilk karşılaşmada uyuşacaktık. İstanbul ki beni şefkatle kabul etti ve ana kucağında öz evlatlarına karıştırdı. Günlerinin tatlılığı, gecelerinin serinliği, bahçelerinin meyveleri ve çiçekleri, semasının ihtişamıyla alicenap bir elle beni tedavi etti. Her an kırılmaya hazır bir hayal gibi, İçim titreyerek düşlediğim ocağı duvarlarının himayesinde yeniden kurmama müsaade etti. Etrafımı büyüleyen bir engelle kuşatarak beni kendisine görünmez, esrarlı bir bağla bağladı. Teşekkür makamında Türk toprağına ilk adım attığım günün fani izini, o adıma attığım rıhtımda birkaç saat muhafaza eden lekesiz eteğinden öperim. 25. 3 Mart 1913 İstanbul. Hava bıçak gibi soğuktu. Lucien zahmetli bir gecenin sabahında kendini dermansız hissediyordu. Onları yeni hayatlarına taşıyan vapur Galata rıhtımına yanaştı. Çoğu edebiyatçılardan oluşan bir kalabalık kendilerini bekliyordu. Bu sıradan bir karşılama değil, Hamid'e reva görülen muameleyi, işten el çektirilmesini protesto eden bir nevi gösteriydi. İskele verilir verilmez kalabalık Hamid'in etrafını sardı. Üstadı ellerini yüzünü öperek karşıladı. Hamit buluta girmiş bir güneş gibi kalabalıkta kayboluverdi. Lucien hayatına girdiği adamın hayatındaki adamları ilk kez görüyor, onların ilgisini biraz hayret, biraz iftiharla izliyordu. Bir an kenarda kendini kaybolmuş hissetti. Hamit bunu fark etti ve yeni gözdesini eski dünyasının karakter oyuncularına teker teker takdim etti. İşte Süleyman Nazif. İşte Ahmet İhsan, uzayıp giden ve o gün için Lucien'e hatırda tutulması imkansız gelen bu liste birer ikişer hayatlarına dahil olacaktı. Beyoğlu Belediye Reisi Ahmet İhsan, onlara Continental Oteli yerine Tokatlayan'ı ayarlamıştı. Bu iyi yüzlü, kır saçlı adam, Viyana'daki rahatsızlığının üzerine bir de zahmetli yolculuk eklenen Lucien için bir sedye getirtti, birkaç hamal çağırttı. Hamid'i rıhtımda bulutların arasında bıraktılar. Ve Lucien, Ahmet İhsan'ın Belçika şivesine çalan, hafif İsviçre aksanıyla konuştuğu Fransızcası eşliğinde, hamalların taşıdığı battaniyeden bir tahtın üzerinde yeni mekanına doğru yola çıktı. Kış yamandı. Soğuk insanın çehresini yakıyordu. Tırmandıkları yokuşlardaki buzlaşmadan dolayı atlı arabalar işleyemez haldeydi. Ama karlar altındaki şehirle bu tanışma dört kollu sedyesinden çevreyi süzen Lucien'e romantik göründü. Gönüllü kollarına atıldığı istikbal ete, kemiğe, şekle, şemale bürünmeye başlamıştı. Ve ilk bakışta harikulade görünüyordu. İstiklal Caddesi'ne çıktılar. Lucien caddenin atmosferinde Londra'daki sosyete hayatının şark tülüne sarılmış bir versiyonunu kokladı. Az sonra Tokatlayan Oteli'nin İstiklal'e sapan sokak köşesindeki dairesindeydi. Bir müddet sonra Hamit de parıldayan gözler ve canlı bir çehreyle geldi. Zannettiklerinden de uzun sürecek İstanbul hayatları işte böyle başladı. Şimdi payitahta 6 asırlık bir imparatorluğun çözülüş devrine, dağılan bir alemin son günlerine şahit olacaklardı. 26. Abdülhak Hamit'le ikinci defa Fuat Paşa Türbesi'nde evlendik. Reşat Fuat'ın Cağaloğlu'ndaki evinde de nikahımız kıyıldı. Nikah ayakkabılarım, beyaz elbiselerim, tellerim, gelinlik tacımla gittim. Reşat Fuat, zamanın en mümtaz davetlilerinin bulunduğu mükellef bir ziyafet verdi. Geceyi orada geçirdik. Törene göre düzenlenmiş yatak odasında telkari kollu cibinliği, gümüş şamdanları, altın pullarla işlenmiş yatak takımıyla o muhteşem yatak odasında ilk anda akla gelebilecek olanlardan bambaşka sebeplerle ne damat ne gelin göz kırpmadık. Abdülhak Hamit kim olursa olsun yanında biri bulunduğu takdirde katiyen uyuyamazdı. Benimse her yeri kapartmalarla işlenmiş, iğneli fıçı gibi döşekte, klaptanlarla işlenmiş atlastan bir çadıra benzeyen yorgan altında uyumam imkansızdı. Reşat Fuat muzipliğinden kapandığımız odanın kapısına ihtiyar kalfalardan birini dikmişti. Abdülhak Hamit ona yalvarıyordu. Kuzum kalfa, ne olur bana her zamanki yatağımı hazırla. Efendisi kim bilir ne şekilde kulağını doldurduğu için olup bitenleri ciddiye alan kalfa, bu adeta aykırı talebe direniyordu. Aa, olur mu hiç? Sonra ne derler? Uykusuzluktan geberiyorum. Yatağınız var ya, yatın. Kalfacığım, Allah rızası için artık dayanamayacağım ayol. Ve kalfa vazifesinin ciddiyetiyle kabararak cevap veriyordu. Oh olsun, öyleydi de niye bu yaşınızda böyle körpe bir fidanla evlenmeye kalkıştınız? Ötekiler bizimle alay ediyorlar, çılgınca eğleniyorlardı. Her ne kadar kalfa farkında değilse de onlar işin iç yüzünü pekala biliyorlardı. Vaziyet pek acayipti. Abdülhak Hamit ateş püskürüyordu. Nihayet Reşat Fuat'a, misafirlerine, bana, kalfaya, düğüne ve evliliğe ağzına geleni veriştirdikten sonra bir kanepe üzerine kıvrılarak kestirmekte karar kıldı. Bu pek o kadar görülmemiş zifaf gecesinden hatıra olarak Reşat Fuat cömertçe davranarak sözde gerdek odamızı süsleyen güzel şeylerden bazılarını bize hediye etti. Bunların arasında bulunan üzerinde kucak kucak sırma işleme güller açılmış beyaz satenden bir yorgan yüzü de vardı. O hatırayı bir sandığın dibine yerleştirip kilitledim. Ara sıra sandıktan çıkarır, havalandırırdım. 27. 1913 Baharı, Zincirli Kuyu. İstanbul'da ilk gittikleri yer Zincirli Kuyu'daki Veliaht Yusuf İzzettin'in köşkü oldu. Üç katlı bu ahşap köşkü Yusuf İzzettin Efendi için babası Sultan Abdülaziz, dönemin ünlü mimarı Sarkis Balyan'a yazlık av köşkü olarak yaptırmıştı. Yusuf İzzettin hanedanın padişahtan sonraki en yaşlı erkeğiydi. Mehmet Reşat tahta çıkınca o da veliaht olmuştu. Ama ülkeyi fiilen İttihatçılar yönetiyordu ve ruh sağlığı yerinde olmayan veliahtın İttihatçılarla arası hiç de iyi değildi. Bu mesafe yüzünden yazlık av köşkü onun daimi ikametgahı haline gelmişti. Veliaht misafirlerini taşıyan fayton köşkün kapısı önünde durdu. Hamit köşke girerken arabacıya Lüsyen'i yolun ilerideki dönemecine kadar götürmesini emretti. Veliaht ile Hamit içeride 2 yıl önce birlikte gittikleri Londra'daki 5. George'un taç giyme merasiminin hatıralarından bahsettiler. Denizin üzerinde yürüyen, demir ve çelikten yapılmış müthiş bir ormana benzeyen İngiliz donanmasının ihtişamından. Kralın Veliaht Efendi'ye diz bağı nişanı yerine Victoria nişanı vermesinin yol açtığı şaşkınlıktan. Dönüş yolunda ziyaret ettikleri Roma'da kendilerini dostça karşılayan İtalya kralının 2 ay sonra Trablus'a saldırmasına akıl sır erdirememelerinden. Basma kalıp merasimlerin sıkıcı ritüelleri bittikten sonra Viyana'da Bristol Otel'de nasıl eğlendiklerinden. Ve kendilerinden hemen evvel memlekete ulaşan dedikodularından. Sonra günün meseleleri açıldı. Osmanlı Edirne'yi vermemekte direnince Balkanlarda harp yeniden başlamıştı. Lakin cephede mağlubiyet kesin göründüğünden alelacele barış istenmiş, İstanbul'u kurtarabilmek için Edirne gözden çıkarılmıştı. Halkın muhtemel isyanını bastırabilmek için hükümetin milis kuvvetleri hazırladığı haberleri geliyordu. İmparatorluk can çekişiyordu. Onlar içeride sohbet ederken Lucien dışarıda köşkün 23 dönümlük muhteşem bahçesinde, canlandırıcı bir rüzgarın serinliğinde ve tatlı bahar güneşinin altında ziyaretin bitmesini bekledi. 28. Abdülhak Hamit gelince burasını ne kadar güzel bulduğumu anlattım. Bilhassa havası iyi gelmişti, bol bol dağ kokuları ile şerbet gibi bir hava. Bana Çamlıca'dan bahsetti ve yakında beni oraya götüreceğini söyledi. Buradan güzel mi sanki? Çok daha güzel. Havası da böyle iyi mi? Daha da iyi. Ve ben temiz havayı bol bol koklayarak o sarhoşluk içinde Beyoğlu'ndan ve kokularından çoktan yorgun, buraya ne kadar isterim bir evim olsun dedim. Hay hay, burada bir evin olacaktır. Ne zaman? Günün birinde. İçinde hep ikimiz olacağız değil mi? Elbette. Daima beraber oturacağız ya. Tabii. Sadece beni memnun etmek, gönlümü almak için yapılan ve her zamanki gibi söylemek alışkanlığı içinde verdiği o tatlı sözden ötürü pek mesut olmuştum. Benim şu otel odasında ne derece kendimi kaybolmuş hissettiğimi biliyordu. Biliyordu ki aslı aranırsa bir yuva susuzluğunu hissetmekte çok haklıydım. Heyhat! Her zaman o yüzden ıstırap çektiğini tekrarladığı gibi yine biliyordu. Bana ne bugün, ne yarın, ne yakında, ne de günün birinde istediğim evi verebilecekti. Bununla beraber daima beraber oturacağımız o yuvayı bana verdi. Orada, vaat ettiği yerde hem de. O gün arabamın durduğu yerde, şimdi mezarlık olan o sahada. Benim ilk onun son dileği bir tesadüfler ikliminde yaşamış olan benden başka herkese garip görünebilecek bir isabetle gerçekleşecekti. 29. 1913 Baharı İstanbul. Tokatlayan Oteli Abdülhak Hamit'in gelmesiyle bir edebiyat mabedi haline dönüştü. Tanzimat'ın büyük şairi sanki onur kırıcı bir tayinle, mağlup bir monşer olarak memlekete çağrılmamış da gök kubbeden yeryüzüne inmiş gibiydi. Yahya Kemal'e göre Hamit'in hayranları, yani Hamit perestler, onu kayıtsız şartsız ve ateşli bir bağlılıkla seviyorlardı. Gençlerin gözünde o, gökler ardından etrafa nur saçan bir güneşti. Zaman ve mekan dışı mitolojik bir varlık. Kökleri gökte olan Tuğba ağacı. Zaman çarkının öğütmesiyle manasını kaybetmiş, çıkmaz yola girmiş, neredeyse dili tutulmuş, yok olmaya yüz tutmuş bitkin divan şiirine batının kapılarını açan, onu yepyeni kılıklara sokup taze konular, genç fikirler, yeni sözlerle besleyen, tam da memleketin batı hayatına meylettiği devirde şiiri de Asya yakasından Avrupa tarafına taşıyan bir mihenk taşıydı o. Daha 1880'de hak davasının bayrağını Eşber'in eline vermiş, onun kişiliğinde mazlumların haklı davasını omuzlamıştı. Fikr et, bu muhatabın olan mert, 300 bin aduya karşı bir fert, galip sayılır bu yolda mağlup. Düşün, bu muhatabın olan mert, 300 bin düşmana karşı bir fert, galip sayılır bu yolda mağlup. Bu yiğit ses meşrutiyet aydınında vatanperverlik hislerini ateşlemiştir. Balkan Harbi'nin mütareke devrinin yaralarını sarmış, Çanakkale'yi, milli mücadeleyi hazırlamıştı. Koca Namık Kemal ona hitap ederken, Hamit, sana kendi adından daha yüksek bir hitap bulamadım dememiş miydi? Sürgünden yolladığı mektupta kan ve mürekkeple boyanmış tacını, som altından iki cümleyle onun başına takmamış mıydı? Kemal'in elinden düşmek derecesinde bulunan kalemi, vatan yolunda şehit olmuş bir sancakların başı ucuna dikilecek bayrak gibi sefaletten kurtaracak iki kardeşim var ki Ekrem'le sensin. Allah'ın ilahi mahkemesi pek yüce ve tarihi hükmü pek uzak ise de ikisinin de huzurunda benden sonra sorumlu siz olacaksınız. 6. ayrımın sonu sayfa 80, devamı 7. ayrımda.